Ayrım 3, sayfa 13. Uzun, bomboş koridora aval aval baktıktan sonra kapıyı kapatıp geri geliyor, oturuyorum yerime. Demek ki hapsedilmemişim odaya, yoksa kapıyı açamazdım. Biraz rahatlamama rağmen görünmez bir el hala boğazımı sıkıyor, korkuyorum. Gözlerimi kapatıp derin derin nefes alıp veriyorum ve dua ediyorum içimden. Güzel Allah'ım, ne olur elimden tut bana yardım et diye. Çünkü biliyorum ki bu son şansım. Bu görüşmeyi gerçekleştiremeyecek olursam işimi kaybedebilirim. Gazetenin 5. sayfasındaki röportaj köşemi podyumlardan inerek, televizyon ekranlarından fırlayarak medya dünyasına fırtına gibi giren uzun saçlı, uzun bacaklı genç kadınlara kaptırmamak için bu son şansım. Ne büyük bir yazıktır ki ben de bir zamanlar uzun bacaklı, uzun saçlı bir sarışınken gazete ve dergi köşeleri oraları yıllar önce parsellemiş usta yazarlara aitti sadece. O yazarların tümü erkekti, kalemleri güçlüydü ve asla gazete değiştirmezlerdi. Gazete köşelerinden birine yerleşebilmek için erkek yazar olmak ve köşe sahibinin ölümünü beklemek gerekirdi. Köşe yazarlarının bu niteliklerini kaybetmeleri benim de tazeliğimi kaybettiğim yıllara denk geldi. Ve şu nankör kadere bakın ki cinsiyetime rağmen saygın bir kalem olmayı becerebildiğim yıllarda köşeler birdenbire genç ve güzel dişilere açıldı. Bu nedenle köşemi elimde tutabilmem için ağzımla kuş tutmam gerekiyor. İşte bugün ben ağzımla o kuşu tutmak için buradayım. Sırf bu nedenle aylardan beri yırtınıp durdum bu görüşmeyi ayarlayabilmek için. Her şeyi göze aldım, tüm ipleri çektim. Hem hapishane müdürünün eniştesi hem de emekli bir polis müdürü olan Hasan Bey'le içli dışlı oldum. Yerimde kalabilmek için olağanüstü bir iş çıkarmamın şart olduğunun bilincindeydim. Çünkü işimi kaybetmeye gücüm yoktu. Sadece bu mu? İlginç ve zor bir söyleşiyi kotarmak mı burada olmamın tek nedeni? Hayır. Burada bulunmamın maddiyatla, işle hiçbir ilintisi olmayan bir sebebi daha var. Ya gelmezse, ya vazgeçmişse sırtımdan buz gibi ter boşanıyor. Yok yok, gelecek. Gelecek, gelecek ve bu görüşme benim için bir dönüm noktası olacak. Bir yıldız gibi parlayacağım. Herkes bu röportajdan söz edecek. Önümüzdeki yılın gazetecilik ödülünü büyük bir ihtimalle ben alacağım. Belki başka iş teklifinin de önünü açacak bu yazı dizisi. Kara talihimin bir yerde, bir gün, bir vesile ile değişmesi şart. Evime döndüğümde aynadaki mutsuz ve yorgun yüzüme bakıp yine olmadı, bunu da başaramadın işte Nevra dememeliyim. Başaramamaktan bıkkınım çünkü, kaybetmekten bıkkınım. Evliliğini elleriyle bozan, kendi hataları yüzünden önce kocasını, sonra gül gibi eşini, daha sonra da çocuğunu kaybeden bir budalayım ben. Hiçbir şeyin sonunu getiremeyen bir beceriksizim. Değil bir kocayı, bir sevgiliyi dahi elinde tutmayı beceremeyen kocaman bir aptalım. Bugünü de yüzüme gözüme bulaştırırsam, bin bir takla atılarak, nice ipler çekilerek, kotarılmış bu görüşmeden yüzümün akıyla çıkamazsam, TEM otoyolu üzerinde yer alan, upuzun binanın 7. katındaki kaçak apartmanlara bakan, Türkiye gerçeği manzaralı odamdan bilgisayarımı söküp, tek tük kişisel eşyamı toplayıp çıkmak zorunda kalırsam, son bir yıldır beni hayata teyelleyen yegane ilmeği de çözmüş olmayacak mıyım? Ne kalacak geride bana tutunmam için ne? Tanrım yardım et ki kiminin gözünde terörist, kiminin indinde azize olan bu doğulu kadın, bu köylü kızı, bu son yılların durumdan vazife çıkartılarak yaratılan parlak yıldızı gelsin ve konuşsun benimle. Konuşsun ve kaderimi değiştirsin. Niye gelmiyor, niye bu kadar gecikti? Her saniye altın, hatta pırlanta değerindeyken beni bekletmeye, değerli zamanımı çalmaya hakkı var mı? Az önce akmadığından şikayetçi olduğum zaman benimle alay edermişçesine koşmaya başlıyor. Birdenbire, şimdi de tüm gücümle zamanı durdurmak istiyorum. Günlerden beri hazırladığım onca soruyu sormaya ve yanıtlarını almaya vaktim yetmezse diye korkuyorum. Varsın yetmesin. Ben elimden geleni yapacağım. Zamanımı eğip bükerek uzatacağım. Çünkü bir daha buraya girebilme ve bu görüşmeyi tekrarlama olanağım olmadığını biliyorum. Yeter ki gelsin. Gelsin. Ama işte bir türlü gelmiyor beklediğim kişi. Tanrım, vaz mı geçti acaba? Neden gelmiyor? Endişemi bastırmak için masanın etrafında hızlı adımlarla dönerek kafamda sorularımı sıralamaya çalışırken birden bir başka korku esir alıyor beni. Ya o gelir de ben konuşmayı istediğim gibi yönlendiremezsem ve ya sorularıma yanıt vermezse, ya terslenirse, daha da kötüsü o terslenir, ben de her tepem attığında yaptığım gibi fişimi çeker işçime kapanırsam, bir an gelir zorlanmaktan ya da alttan almaktan sıkılır. Yüreğim öyle istemese de, canın isterse Zeliha Bora, benden buraya kadar havalarına girersem, yapmadığım şey değil çünkü. Bu konuda sabıkalarım var, hem de kaç tane. Kafam kızmaya görsün, ağzımdan çıkanı kulağım duymayabiliyor. Ay, kapının açılmasıyla boş bulunup zıplıyorum. Kapının önünde kulak hizasında kesilmiş, kızıla çalan koyu kahve saçları, kapkara gözleriyle, yorgun ama bakur bir eda ile duruyor Zeliha Bora. Arkasında Dilaver Bey var. Önce istenç dışı bir hamle yapıyorum mahkuma sarılmak istermiş gibi ama hemen tutuyorum kendimi. Korkuttuk sizi diyor Dilaver Bey. Hoş geldiniz diyorum elimi uzatırken. Ev sahibiymişim gibi, aptal ben. Asıl siz hoş geldiniz. Zeliha Bora'nın sesi sanki nezleli gibi hafif kısık. Oysa ben çok daha tiz bir ses bekliyordum. Eli elimde şimdi. O da aynı benim yaptığım gibi sıkıca kavruyor elimi. Bu iyi. Hiç sevmem parmak uçlarıyla gevşek gevşek el sıkanları. Karşılıklı durmuş birbirimizi süzüyoruz. O benden çok daha sakin görünüyor. Topuklu ayakkabı giymediğim halde ben ondan bir baş daha uzunum. Hayret. Benimle görüşmeyi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Biriyle görüşmemin zamanı gelmişti. Bana oturmamı işaret ediyor, kendi sandalyesine yerleşirken karşısına oturuyorum. Dilaver Bey, bir şey isteyecek olursanız buralardayım diyor çıkmadan önce. Sağ olun. Adam çıkıyor. Hemen hemen aynı yaşlarda iki kadın, Zeliha Bora ve Nevra Tuna, bir masada karşılıklı oturmuş birbirimize bakıyoruz. Yazılarınızı beğenerek okuyorum diyor gülümseyerek. Teşekkür ederim. Zeliha Bora'nın dilinde hafif doğu aksanı, dudaklarının kenarında karşısındakini küçümseyen belli belirsiz bir kıvrılma var. Her ikimiz de ne diyeceğimizi bilemeden susuyoruz bir süre. İçerideki şartlardan şikayetiniz yok değil mi diye soruyorum bir şey söylemiş olmak için. Söyler söylemez de pişman oluyorum. Ne kadar aptalca bir soru sordum ben. Şikayetim var dese ne gelecek elimden acaba? Yok. Dün akşama kadar bu görüşmeyi gerçekleştirebileceğimiz kesinleşmemişti. Gece geç vakit aradı Hasan Bey. Yoksa elim boş gelmezdim size. Neye ihtiyacınız varsa getirmeye çalışırdım. Sağ olun, hiçbir ihtiyacım yok. Tek arzum bir an önce özgürlüğüme kavuşmak. O da olacak yakında, çok yakında. İnşallah. Yoğun bir çaba var, biliyorsunuz. İmzalar toplanıyor, mektuplar yazılıyor. Öyleymiş. Bir sonuç mutlaka alınacaktır. İnşallah. Zeliha Hanım, vaktimiz kısıtlı olduğu için biliyorsunuz bu görüşmeyi çok hatırlı biri ayarladı bizim için. Bir daha görüşemeyebiliriz. Biliyorum. Hemen anlatmaya başlamak ister misiniz? Çocukluğunuzdan, köyünüzden, aşiretinizden başlayarak. O kadar geriden başlarsak neden burada olduğuma sıra gelmeyebilir? Bu yazıda sizin hayat hikayeniz de yer almalı. Sırf siyasi mesajlar içeren bir yazı olmamalı. Beni ben yapan siyasi yönümdür ama. Bu siyasi kimliğe ulaşmanızda elbette yaşam öykünüzün de bir rolü oldu. Zamanımız kısıtlı olduğu için bence çocukluğumu anlatmak zaman kaybı olur. Siz o bilgileri kolayca başkalarından da öğrenebilirsiniz. Sizin ağzınızdan duymak isterdim. Mesela üç anneli bir çocuk olarak büyümek nasıl bir duyguydu? Aşiret törelerinin üzerinizde ne gibi etkileri oldu? Bunu bana başka biri nakledemez ki. Ev ödevinizi iyi yapmışsınız. Bu bilgilere ulaştığınıza göre çocukluğumu biliyorsunuz zaten. Evet, çok çocukluğu büyük bir ailede üç anneli ve yetim bir aşiret kızı olarak büyüdüğünüzü biliyorum. Bildiğinize göre çocukluk faslını geçebiliriz. İnadını yenemeyeceğimi hissediyorum. En çok duymak istediğim çocukluğuna dair anıları oysa. Israrcı olmazsam belki konuşmanın bir başka yerinde ağzından alabilirim duymak istediklerimi. Peki, çocukluğunuzu geçelim. Gelelim gençliğinize. Çok genç evlenmişsiniz. Sanırım ailenin tasvip etmediği biriyle. Sonra ilk eşinizden ayrılıp sizden yaşça epey büyük olan ikinci eşinizle evlenmişsiniz. Neden ayrıldınız ilk eşinizden? Aileniz mi istedi ayrılmanızı? Hayır, hatamı anladım, evime döndüm. Aşiret mi zorladı yoksa? Söyledim ya, kimse zorlamadı. Kendi arzumla döndüm, anlaşamadım. Şimdiki eşinizi kim seçti? Aile uygun gördü. Sizi cezalandırmak için mi? Yani ilk evliliğiniz yüzünden mi? Bu eşime ağır bir hakaret olur. Onun karısı olmaktan her zaman gurur duydum. Aranızda çok yaş farkı var ama. Olsun, beni hoş tuttu, mutlu etti. Ama bu bir aşk evliliği değildi. Aşk evliliğinde aradığımı bulamamıştım. Görücü usulü evliliklerde sevgi zaman içinde gelişiyor ve çok daha iyi oluyor. Zeliha Hanım, buraya size her yönünüzle yazabilmek için geldim. Hem de birçok tehlikeyi göze alarak. Yüzündeki ifadeyi görünce lafımı bitirmeden susuyorum. Yıllardır hapishanede yatmakta olan bir kadına birkaç saatlik bir görüşme için tehlikeyi göze aldım demek söylenecek şey mi? Boğazımı temizliyorum. İstiyorum ki hiçbir art niyet taşımadan içtenlikle konuşalım. Bizleri karşı karşıya getiren nedenleri irdeleyelim. Halledilemeyenleri iki kadın biz önce aramızda halledelim. Çözümü yazımıza yansıtalım. Dünyayı biz kurtaralım öyle mi? Dünyayı değil ama belki kendi memlekete, insanlarımızı. Ne kadar iyi niyetlisiniz. Ben konuşarak ve anlaşarak her sorunun çözüleceğine inanıyorum. Keşke her şey sadece bizim anlaşmamızla düzelebilseydi. Ben sıradan bir gazeteciyim ama benim gibi düşünen milyonlarca insan var bu ülkede. Savaşmak, dalaşmak istemeyen, öldürmekten, sindirmekten hoşlanmayan, dileyenin ana dilini özgürce konuşmasından, radyosunu dinlemesinden, televizyonunu seyretmesinden yana olanlar var. Ben bir yerde onlara tercüman oluyorum. O milyonlarca insan seçim zamanları nereye gidiyorlar da biz hep çözümsüzlükten yana olanları buluyoruz başımızda. Bu millet neden hep savaştan, dalaştan yana olanları hükümet yapıyor? Zeliha Hanım, size savaşmadan, dalaşmadan sorunlarınızı parlamentoda çözebilmeniz için büyük bir fırsat verildiydi. O fırsatı kullanmamak da sizlerin hatasıydı. Yani demek istiyorum ki yanlış yapanlar her iki tarafta da var. İki taraf olduğumuzu peşinen kabulleniyorsunuz yani. Ben tek bir ülkeye inanıyorum. Bu tek ülkenin insanlarının dilleri ve dinleri değişik olabilir. Mesela Amerika'da olduğu gibi. Ama bu ülkenin insanlarının birbirine düşmanca davranmasını hazmedemiyorum. Hele savaşmalarını asla. Ama düşmanca davranışlar sürüyor. Hem de savaş var, öyle değil mi? Evler basılıyor, köyler boşaltılıyor, insanlar aşağılanıyor, işkence görüyor ve öldürülüyor. Kimileri de otel odalarında kebap ediliyor. Hepsinin belgeleri var. Evet Zeliha Hanım, aynen öyle. Ben kendi hesabıma bu saydıklarınız adına utanç duyuyor, vicdan azabı çekiyorum. Ama sizin gibi ben de köyler basılıyor, erkekler duvar dibine sıralanıp kurşuna diziliyor, evler içindeki yaşlılarla, bebelerle ateşe veriliyor, yollara mayınlar döşeniyor, askerlik görevini yapmaya giden masum gençler taranıyor, bölgeye yol ve inşaat yapmaya giden iş makineleri bombalanıyor, öğretmenler öldürülüyor ve bu korkunç eylemlere katılmayanlara kendi taraftarlarınca işkence yapılıyor diyebiliyorum, değil mi? Bu söylediklerimi belgelerle, fotoğraflarla ben de kanıtlayabiliyorum. Kısacası kimse sütten çıkmış ak kaşık değil. Bu nedenle isterseniz bu suçlamalara hiç girmeyelim. İleriye bakalım, ne dersiniz? Bağımsızlıkları elde etme eylemlerinde karşılıklı çatışma, şiddet ve ölüm olağandır. Bir devletin bu eylemlere karşı kendini savunmasında çatışma, şiddet ve ölüm olağan değil midir? Öyledir. Ama insanlara pislik yedirmek, karşınızdaki en azılı düşmanınız dahi olsa bu kabul edilebilecek bir şey değil. Bunu kabullenebilen bir toplumda ne vicdan ne de namus kalmıştır. Birkaç sapığın kişisel uygulamasını topluma mal etmeyin Zeliha Hanım. Bu söylediğinize aklı başında olan her insan ve her kurum şiddetle tepki verdi. Toplumsal ahlaktan söz ederken de çifte standart olmaz. Çocuğunun gözleri önünde vurulan polis memuru için cinayet çarşının orta yerinde işlendiği halde onca esnafın arasından tek bir görgü şahidi çıkaramayan toplumda vicdan kalmış mıdır sizce? Bilmem hatırlar mısınız? Judy Dağ'ın eteklerinde öldürülen çocuklar vardı. Bu çocukların cesetlerinin resim altlarını yazmak bana düşmüştü gazetede. Kaç yaşındaydılar biliyor musunuz? Kızların biri 8, diğeri 9, oğlancık da 3 yaşındaydı. Beyköy baskınında mesela erkekleri cami duvarına yan yana dizip çocuklarının, karılarının ve analarının gözü önünde taradılar. Bu eylemleri mi bağımsızlık savaşı diyorsunuz demin? Yüzünde düşmanca bir ifade beliriyor Zeliha Bora'nın. Kara gözleri çakmak çakmak oluveriyor. Bir şey sorabilir miyim? Buyurun. Siz kimin adına buradasınız? Pardon. Kimin adına geldiniz benimle görüşmeye? Köşenizde kimin adına havlayacaksınız? Korktuğum başıma geliyor. Kanımın tepeme sıçradığını, kulaklarımın yanmaya, sağ gözümün seyirmeye başlamasından anlıyorum. Biliyorum ki şu andan itibaren ağzımdan çıkacaklardan sorumlu değilim. İçime giren şeytan sürüyle laf edecek ve ben kendimi az sonra koridorda dış kapıya doğru hızlı adımlarla yürürken bulacağım. Röportajı gerçekleştirememiş olarak. Şunu iyi bilin ki kimsenin adına gelmedim. Hiç kimsenin sözcüsü de değilim, köpeği de. Ben bir yazarım ve hayatınızı kaleme almak istiyorum. Bu işi yaparken de iki kadın duyarlılıklarımızın ışığında baş başa vererek aramızdaki sorunlara çözüm arayabilirdik diye düşündüm. Ben burada tek başımayım. Arkamda gazetemin dahi olduğunu söyleyemem. Bu röportajı gerçekleştirebilirsem ve basacak olurlarsa elime geçecek olan tek şey yazımın karşılığında bir miktar paradır. Ben sizin gibi bir dava insanı değilim. Sadece bir gazeteciyim, araştırmacıyım. Madem siz biz ayrımı yapmakta ısrarlısınız, kişisel nedenlerle sizlere derin bir sevgi, davanıza da saygı duyuyorum üstelik. Benim sizden farkım bağımsız olmam. Bu yüzden olaylara tarafsız bakabiliyorum. İçimdeki ses alttan al Nevra, bir çuval inciri berbat etme diyor ama her zaman olduğu gibi mantığım çeneme söz geçiremiyor. Hiç uslanmayacak mıyım ben, ders almayacak mıyım? Davamıza saygı, bizlere de sevgi duyduğunuz için mi böyle sinirleniyorsunuz ve suçluyorsunuz bizleri? Benim gibi onun da giderek asabileştiğini, dilindeki doğu şivesinin baskınlaşmasından anlıyorum. Dilindeki bu şive onu tedirgin ederken beni aksine rahatlatıyor, sakinleştiriyor. İyi niyetime inanmıyorsunuz. Yazık. Kimler dolduruşa getirdi sizleri? Kimlere kandınız da anlaşabilmek mümkünken iş buralara kadar geldi. Ah, bir görebilseniz. Bizlerin sizden başka dostumuz yoktur. Anlaşma sağlayamazsak hepimiz sadece kaybederiz.